Ayrım 77, sayfa 319. Büyük Millet Meclisi'nde iç çatışmalar. 1. Büyük Millet Meclisi, milli hakimiyet ve memleketin istiladan kurtarılışı gibi miğfer hedeflerde birlik halindedir. Ama bunun dışında, daha ziyade günün karışıklıklarından gelen, kökleri sağlam temellere dayanmayan, çoğunun hiçbir teorik kavramı olmayan, gelişigüzel düşüncelere ve gruplaşmalara sahne oldu. Bulaşıcı hastalıkların Allah'tan geldiğini ve bunlarla mücadelenin günah olduğunu savunan şahıs ve gruplardan, Bolşevikliğin tek kurtuluş yolu olduğunu savunanlara kadar binbir eğilim bu meclisin çatısı altında kaynaştı durdu. Bu iç çekişmelerin en önemlileri şöyle sıralanabilir. Küçük gruplar, Yeşil Ordu Hareketi, Komünist Partileri, 1. ve 2. grupların doğuşu. 10. 1. Millet Meclisi'nin sosyal yapısı. 1. Millet Meclisi, kendini teşkil eden üyelerin sosyal kimlikleri, nitelikleri, formasyonları, toplum içindeki durumlarından gelen ruh halleri bakımından o zamanki Türkiye'nin iç yapısını olduğu gibi yansıtan bir görünüşteydi. Mecliste 414 mebus bulunması lazım geliyordu. Fakat çeşitli nedenler veya engeller yüzünden meclisin açılışına ancak 115 mebus katılabilmişti. Daha sonra Ankara'ya gelebilenlerle bu sayı 380 mebusa yükseldi. Bu mebuslar toplum içindeki durumları bakımından şöyle dağılıyordu. Dipnot Damar Arıkoğlu, 1. Millet Meclisi üyesi, hatıralarım. 115 memur emekli, 61 sarıklı hoca, 51 kumandan subay, 46 çiftçi, 37 tüccar, 29 avukat, 15 doktor, 10 aşiret reisi A, 8 tarikat şeyhi, 6 gazeteci, 2 mühendis. Yekün 380. Bu tabloya göre milletvekillerinin %43,7'si memur, emekli, asker gibi hükümet mensuplarıdır. %18'ini sarıklı hocalar, şeyhler gibi halk içinden gelen din ve tarikat adamları oluşturdular. %12,1'i çiftçidir. Bu çiftçi tabirini burada büyük toprak sahibi olarak almak daha doğru olur. Bunlara %2,6 kadar tutan ağalarla aşiret beylerini de katmalıdır. Tüccarlar %9,7, avukatlar %7,6, doktorlar %4'tür. Bunlardan başka mecliste 6 gazeteci ile 2 mühendis, parantez içinde %2,1 vardı. Bu listeye giren doktor, mühendis gibi elemanları da o zamanki Türkiye'nin yapısına göre devlet kadrosu mensupları olarak saymakta sakınca yoktur. Çünkü o zaman Türkiye'de doktorluk, mühendislik henüz serbest meslek olarak belirmiş değildi. Meclis üyelerini başka yönden incelemenin de ayrı bir önemi vardır. Meclisi teşkil eden 380 üyeden %56,3'ü halk tabakaları arasından gelmiş bulunuyordu. %43,6'sı da hükümet mensuplarıydı. Meclis kadrosu içinde bilhassa sarıklı hocalarla avukatlar, meclisin daha çok taşradan gelen fakat en aktif kadrosunu teşkil ediyorlardı. Muhalefet direnişinin önder unsurları da bunlar arasından bilirmiştir. Özellikle sarıklı hocalar ve şeyhler, Osmanlı toplumunda belirli halk önderleri olarak rol oynuyorlardı. Bunlar her şeyden önce kıyafetleriyle göze çarpan, etraflarında ilgi toplayan insanlardı. Mecliste çoğunluk, din, şeriat kurallarının savunucusu, muhafazakar insanlar olarak yer aldılar. Bu, din, tarikat mensupları, sosyal bir otoriteyi temsil eden etkili bir zümre halindeydiler. Gerçi medreseler, tarikatlar bozulmuştu. Türkiye'de klerikal zümre, yani dini akım ve görevleri temsil edenler, hiçbir zaman batıdaki manasıyla örgütlenmiş bir güç haline gelememişlerdi. Ama gene de bunların, doğumdan ölüme kadar din ve şeriat muamelatında halkın başvurduğu insanlar oluşları, hocalara üstün ve aktif bir mevki sağlıyordu. O halde Büyük Millet Meclisi'nde iç çatışmalar olunca, bu çatışmalar, milli mücadelenin fikir ve teşkilat öncüleri olan asker ve sivil aydınlarla, bu mücadelenin mahalli temsilcileri olan taşra mebusları arasında olmalıydı. Gerçi müşterek dava, memleketin esarete düşmemesi ve istiklalin kurtarılmasıydı. Bu davada herkes birleşiyordu. Ama bu davanın uygulanma şekilleri ve safhaları adım adım geliştikçe, bu uygulamanın ölçü ve usullerinde görüş ayrılıkları ister istemez kendini gösterecekti. Mesela devlet şekli, saltanat bahsi, hilafet bahsi, eğitim sistemi gibi öyle davalar ortaya çıkacaktı ki, bunlar belirtilerini verdikçe 1. Millet Meclisi ister istemez çeşitli iç çatışmalarla kendi içinde bölünecekti. Nitekim de öyle oldu. Önce bir sıra şekilsiz, ne istedikleri pek belli olmayan, daha ziyade kişisel duyguların ve etkilerin hakim olduğu grupçuklar, klikler belirdi. Selameti Umumiye Komitesi, Tesanüt Grubu, Halk Zümresi, İstiklal Grubu, Islahat Grubu gibi dağınık zümrecikler bu arada sayılabilir. Bunların hiçbiri layıkıyla gelişemedi. Ömürleri kısa oldu. Doğdukları gibi kayboldular. Erzurum'da kurulan Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti'nin de kurucularından bir kısmı mecliste mebustu. Teşkilat aşırı bir bölgecilik ruhu yaratmak davasında görünüyordu. O da yürümedi. İzmir yurdu, Bursa yurdu gibi daha ziyade memleket hasretinden doğan hemşerilik yardım grupları da vardı. Fakat asıl gruplaşma daha sonra olacaktı. Müdafaa-i hukuk çerçevesi içinde birinci grup, parantez içinde radikaller, ikinci grup, parantez içinde muhafazakarlar şeklinde beliren bu gruplaşmanın üstünde ayrıca duracağız. Fakat daha önce 1920 Ankara'sında ve ilk Büyük Millet Meclisi içinde beliren komünist görünüşlü akımlara ve teşekküllere kısaca değinmek yerinde olur. İlk önce şunu kaydetmek gerekir. Milli mücadelenin başladığı ve 1. Büyük Millet Meclisi'nin görev başına geçtiği devir, 1. Dünya Harbi sonuydu. Bu harp sonrasının sosyal krizleri dünyayı sarıyordu. Avrupa parçalanmıştı. Bir takım yeni sloganlarla çalkalanıyordu. Doğu Avrupa'yı teşkil eden Rusya'da monarşiyi yani hükümdarlık sistemini yıkan, fakat yerine klasik anlamda bir batı demokrasisi değil, cemiyetin yeniden ve bambaşka ilkelerle kuruluşunu hedef tutan ihtilalci sosyalizmi getiren komünizm, hem içeriye hem dışarıya doğru savaş bayrağını açmıştı. Bu mücadelenin serpintileri Almanya'da, Macaristan'da, hatta Latin ülkelerinde aksiyon ya da fikir dalgaları halinde fırtınalarını estiriyorlardı. Bu hareketlerin etkileri, rüzgarları, hatta Anadolu'ya ve meclis içinde beliren ve kendilerine parti örgüt veya hareketi denilebilecek olan dört gruplaşmadan dördü de komünist eğilimindeydiler. Birinci Büyük Millet Meclisi'ndeki komünist akımlar ve komünist eğilimli teşekküller, alttan gelmeyen, halka dayanmayan, amatörce hareketlerdi. Hiçbiri bir doktrin hareketi niteliğini alamadı. Hiçbiri sınıf mücadelesi yolundan gelmedi. Zaten o günlerde Ankara'da bolşeviklik olarak adlandırılan hareketlerin önderlerinden hiçbiri, sosyalist bir formasyona, hazmedilmiş ihtilalci dünya görüşüne, hatta ıslahatçı da olsa belirli fikir ve aksiyon prensiplerine malik değildi. Memlekette sosyalist bir siyaset ya da parti hareketinin geçmişi de yoktu. Onun için bu hareketler günün havasına uydurulmuş basit iç siyaset ya da şahıs didinmelerinden ibaretti. Ya birer muvazaaydı, ya kulak dolgunluklarından, zamanın iyi anlaşılmamış cereyanlarını ayak uydurmak hevesinden gelen köksüz çabalardı, veyahut da bolşeviklik, eğer milli hareket başarıya ulaşamazsa bir son çare, bir sığınak olarak düşünülüyordu. Bu teşebbüslerde Batı emperyalizminin Türklerin elinde kalan son toprak parçasını da onların elinden almak, Türkleri yurtsuz köleler haline sokmak yolundaki karanlık ve düşüncesiz gayretlerinin aydınların ruhunda uyandırdıkları reaksiyonların da elbette ki etkisi vardır. Ama buna rağmen milli mücadelenin tarih ve edebiyatında ancak geçici çabalar olarak yer alan, fakat bir aralık hatta Mustafa Kemal'in de işe karışmasıyla resmi bir akım gibi su yüzüne çıkan, ordu kumandanlarına resmi şifrelerle Yoldaş Paşa Hazretleri şeklinde genelgeler yayınlanmasına kadar varan gizli veya açık bu hareketleri burada özetlemek yerinde olacaktır. Çünkü Mustafa Kemal'i geçtiği yollarda adım adım izlerken bu gelişmeleri ışık tutmazsak hem onun hem milli mücadelenin hikayesi bizim için eksik kalır.